Ayrım 16.
Kişinin hayata evet diyebilmesi için yeni kurulan yapılarla, yeni başarılarla her şeyi sürekli olarak yeniden değerlendirmesi gerekir. Hayata evet demek, olduğu gibi hayatı savunmak, acıya da evet demek, acıyı da savunmaktır. Bu evet içinde en çok hayır taşıyan bir evettir. İşte hayata evet diyen üst insan, yeryüzünün anlamıdır. Çünkü dünya ve hayat yaratıcı insanlarla anlam kazanır. Dünyanın bu anlamla yüklenmesi, anlamla dolması iki anlamdadır. Yaratıcı insanlar yeni başarılarıyla, eserleriyle insanı ve dünyasını, insan ve başarılarını ve olayları yeniden değerlendirmekle onlara anlam katarlar. Çünkü onlar yeryüzünün anlamlandırıcısıdırlar. Öbür yandan dünya, yaratıcı insanların varlığıyla anlam ve değer kazanır. İ. Kucuradi, AGY sayfa 102, 103 ve 109. Üst insan yeni başarılar, yeni değerler ortaya koyan insandır. Yaratıcı insan bu yeni başarılarıyla bir yandan geçmişi kurtarır ama diğer yandan da geleceğe, insanın geleceğine yön verir. Onun asıl işlevi budur. Bu konuda Nietzsche şunları söyler. Ödevim insanlığın en yüksek anlamda kendine döneceği, geriye bakacağı, ileriye bakacağı, rastlantının, rahiplerin boyunduruğundan kurtulup, niçin, neden sorularını ilk kez toptan ortaya koyacağı o anı, o büyük öğleyi hazırlamak olan ödevim şu kanının zorunlu sonucudur. İnsanlık doğru yolu bulmamıştır kendi başına. Yönetilişi hiç de tanrısal değildir. Tersine o yatsıyan, bozucu içgüdüler, desidens içgüdü onu baştan çıkarmış, hem de en kutsal değerleri arasında hüküm sürmüştür. Ahlaki değerlerin kaynağı sorusu bu yüzden benim için en başta gelen sorulardan biridir. İnsanlığın geleceği bunun cevabına bağlıdır çünkü. Nietzsche, Ecce Homo, sayfa 98-99. Yaratıcı insan, yaptığı değerlendirmelerle ölçü veren, yasalar koyan, buyuran insandır. Onun işi budur. Yalnızca değerleri saptamak değil. Ama bunu yaparken, bu böyle olmalıdır derken, bunun tehlikelerini de hisseder. Yaratıcı insanlar, insanlık için ortaya koydukları amaçları ve değerleri, önce kendilerinde denerler. Kendileri, yapıp ettikleri ve eserleri bunun göstergesidir. İ. Kucuradi, AGY, sayfa 119-120. Nietzsche de söz konusu ödevini gerçekleştirmek için önce kendine dönüşü yaşar, gerçekleştirir ve sonra da insanlığın gidebileceği yolların işaretlerini ortaya koyar. Nietzsche'nin aslında çok özel bir hümanizmin temsilcisi olduğunu belirten Uygur'a göre, herkeslerin kolay kolay katlanamayacağı acıların içinden geçerek kendini bir deyime, adam etmiş olan bir insandır bu temsilci. Başkalarına da gerçek mutlulukları için yardım elini uzatır. İşte bundan yürürlükte olan değerler düzenini altüst etmeye hak görür kendinde. Ne Uygur, AGY sayfa 302. Gerçekten de üst insan kavramıyla Nietzsche, o güne kadarki insanlıkla ve onun değerleriyle arasına bir sınır çizer. Özellikle Hristiyan ahlakına yönelttiği eleştiriler söz konusu sınırı ve ayrımı iyice belirgin kılar. Geri kalan insanlıkla aramdaki sınırı çizen, bana ayrı bir yer veren şey Hristiyan ahlakını bulmuş olmamdır. Bu yüzden teker teker herkese meydan okuma anlamını taşıyan bir sözcük gerekiyordu bana. Bu konuda gözünü daha önce açmamış olmak bence insanlığın en büyük yüz karası, en büyük kabahatidir. Nietzsche insanlığa yalnız dissidens değerlerinin en yüksek değerler olarak öğretildiğini belirtir ve yine insanlığa hayatı yatsıyan bir ahlak anlayışı verilmiştir. İnsanlığın öğretmenleri, önderleri ki topu da tanrı bilimciydi, dissidenttiler. Hem de tüm değerlerin hayata düşman değerlere dönüştürülmesi işte bu yüzden mümkün olmuştur. Nietzsche, AGY sayfa 149-150. Nietzsche'ye göre rahipler ve rahip kılığındaki felsefeciler insanlığın yozlaşmasına yol açmışlardır. Bu nedenle o ruh, tin, tanrı, özgür istem gibi yalancı kavramların yıkılıp atılması gerektiğini vurgular. Nietzsche, AGY sayfa 100. Bunu yapabilmek için de filozofun buyurucu ve yasa koyucu olması zorunludur. bir felsefeci, eğer bugün felsefecilerin varlığından söz edebilirsek, insanın büyüklüğünü bulmaya zorlanacaktır. Nietzsche'ye göre bugün büyüklük kavramı soylu olmayı, kendisi olmayı istemeyi, farklı olabilmeyi, kendi başına olmayı, bağımsız yaşamayı gerektiriyor. Ve felsefeci kendi idealindeki bir şeyi açığa vurur, şunları söylediğinde, en yalnız olan, en fazla gizlenen, en sapkın, iyinin ve kötünün ötesindeki insan, erdemlerinin efendisi, istemesi aşırı zengin olan en büyük olacak. İşte tam buna büyüklük denecek. Nietzsche, İyinin ve Kötünün Ötesinde, sayfa 129-130. Nietzsche'nin yalancı kavramlar dedikleri arasına ilerleme kavramı da konulabilir. Ancak onun ilerlemeden anladığı aydınlanmacı pozitivist ilerlemecilikten farklıdır. Bu konudaki düşüncelerini Rousseau'ya değinerek ortaya koyar. Aslında bir geri gidiş değil, bir yükseliş olmasına karşın ben de doğaya dönüşten söz ediyorum. Yüksek özgür, dahası korkunç bir doğaya ve büyük ödevlerle oynayabilen doğallığa yükseliş. Rousseau'nun dönmek istediği doğallığı ve doğal eşitliği ise Nietzsche kabul edilemez bulmaktadır. Eşitlik öğretisi, oysa bundan daha zehirli bir zehir yoktur. Çünkü o adaletin sonu olmasına karşın adaletin kendisi tarafından vaaz edilmiş gibi görünüyor. Eşitlik için eşitlik, eşit olmayanlar için eşitsizlik. Adaletin doğru konuşması bu olmalıydı. Bundan çıkan da eşit olmayanları asla eşit kılmamak olmalıydı. Bu eşitlik öğretisini böylesine ürpertici ve kanlı olayların çevrelemesi bu çağdaş düşünceye bir tür zafer parıltısı vermiştir. Öyle ki görsel bir oyun olarak devrim en soylu tinleri bile baştan çıkarmıştır. Nietzsche, Putların Alacakaranlığı, sayfa 82. Filozofların kendilerini iyi ve kötünün ötesindeki bir yere koymalarını, ahlaki yargı yanılgısının üstünde olmalarını isteyen Nietzsche'ye göre, bütün çağlarda insanlar ıslah edilmek istenmiştir. Her şeyden önce ahlaktan kastedilen buydu. Ona göre insan türünün yetiştirilmesinden, ıslah edilmesinden anlaşılan şey sonuçta insan varlığının çürütülmesi, zayıflatılması olmuştur. Yaşamın uyartılarına karşı kinle dolmuş, daha güçlü ve mutlu olan her şeye karşı kötücül bir kuşkuyla dolmuş insanlar çıkmıştır. Söz konusu ıslah sürecinden. Nietzsche, AGY, sayfa 39-40. Bu nedenle Nietzsche'nin Zerdüşt tipiyle yapmak istediği şey, insanı ayakta tutan ve ona değerini kazandıran, geleceğe yön veren, hedef koyan üst insanların ortaya çıkışını rastlantının elinden alıp, insanlara hedef olarak koymak, yeryüzü kültürünün hedefi yapmaktır. İ. Kucuradi, AGY, sayfa 185. Ancak bu konuda Nietzsche, Zerdüşt adının ne anlama geldiğinin açıklanması gerektiğini belirtir. Zerdüşt adı ne anlama geliyor, sormadılar bana. Sormalıydılar. Çünkü o, İranlının tarihteki korkunç benzersizliğini yapan şey, benimkinin tam tersidir. İyi ile kötü arasındaki kavganın, dünyanın gidişini sağlayan asıl çark olduğunu Zerdüşt görmüştü ilk. Ahlakın gerçek güç, neden, amaç olarak metafizik alana aktarılması onun işidir. Ama zaten içinde saklıdır bu sorunun cevabı. Zerdüşt bu en belalı yanılgıyı, töreyi yaratmıştı. Onu ilk tanıyan da kendisi olmalıydı dolayısıyla. Burada her düşünürden daha çok ve uzun görgüsü olması değil yalnız. Tarih baştan başa o ahlaki dünya düzeni dedikleri ilkenin deneysel çürütülmesidir. Daha da önemlisi, tüm düşünürlerin en dürüstüdür Zerdüşt. Onun öğretisinde ve yalnız orada, dürüstlük en yüksek erdemleri yani gerçek önünde tabanları yağlayan idealist korkaklığının karşıtıdır. Zerdüşt öbür düşünürlerin topundan daha yüreklidir. Doğruyu söylemek ve iyi ok atmak. Budur Pers erdemi. Bilmem anlıyor musunuz? Ahlakın dürüst olduğu için kendi kendini yenmesi, ahlakçının tam karşıtına yani bana dönüşmesi. Budur benim ağzımda Zerdüşt adının anlamı. Nietzsche, Ecce Homo, sayfa 143-144. Nietzsche, bugünkü insanla yetinebilir miyiz diye sorar. Nietzsche, AGY, sayfa 109. Zerdüşt adlı eseri bir bakıma bu ve buna bağlı başka soruların yanıtlarının ortaya konuluşudur. Ancak onu harekete geçiren insanlığa yeni bir yol göstermek, değerleri yeniden değerlendirmek isteği olmakla birlikte yine de düşüncelerinin ve girişimlerinin insanlık dışı olarak anlaşılabileceğini de öngörür. Şimdiye dek kutsal, iyi, dokunulmaz, tanrısal bilinen her şeyle bir çocuk gibi, yani bilmeksizin oyun oynayan, ağzına dek güç ve bereket dolu düşüncenin ülküsü, ulusların haklı olarak değer bildiği en yüce şeyleri olsa olsa bir tehlike, çökme, alçalma ya da en azından bir dinlenme. Körlük, arada sırada kendini unutma sayan birinin ülküsü, insanca, üst insanca bir iyiliğin, iyilikseverliğin ülküsü ki çoğu zaman insanlık dışı gözükecektir. Nietzsche, AG'ye sayfa 107. Çünkü Nietzsche'ye göre insanın her an aşılmakta olduğunun bir simgesi ve kişileşmesi olan Zerdüşt'te üst insan kavramı en büyük gerçek olmuştur burada. Şimdiye dek insanda büyük bilinen ne varsa hepsi de sonsuz uçurumlar boyu aşağıda kalmıştır. Nietzsche, Zerdüşt'ün kişiliğinde üst insanı bir varoluş tarzı olarak sunmaktadır. Bu mutlu sessizlik, bu tüy gibi ayaklar, bir an eksik olmayan bu hayınlık, bu kabına sığmazlık, Zerdüşt'ün kişiliğini yapan ne varsa hiçbiri büyüklüğün ayrılmaz parçası olarak düşünülememiştir daha önce. Zerdüşt kendini işte bu yüzden böyle geniş uzaylarda yaşayıp en çelişik şeylere böylesine açık olduğu için en büyük varoluş biçimi saymaktadır. Kendisinin bunu nasıl tanımladığını duyunca onu başka bir şeye benzetmekten vazgeçer artık insan. Nietzsche, AG'ye sayfa 80. En büyük varoluş biçiminin temsilcisi olan Zerdüşt, üst insan öğretisi hakkında neler söylemektedir? Uzun bir yalnızlık ve inziva döneminden sonra Zerdüşt, insanların arasına dönmeye karar verir. Bulunduğu yere en yakın şehrin pazar yerine gider ve oradaki kalabalığa, yani oradaki insanlara üst insandan söz etmeye başlar. Üst insanı öğretiyorum ben sizlere. İnsan aşılması gereken bir şeydir. Onu aşmak için sizler ne yaptınız? İnsana göre maymun nedir? Gülünç bir şey ya da acı veren bir utanç. İnsan da üst insana göre böyle olacaktır tıpkı. Gülünç bir şey ya da acı veren bir utanç. Solucanlıktan insanlığa varan yolu açtınız ve içinizde sizin solucanlıktan eser yok. Bir zamanlar maymundunuz. Hala da insan herhangi bir maymundan daha maymun. Bakın işte sizlere ben üst insanı öğretiyorum. Üst insan anlamıdır yeryüzünün. İradeniz desin ki üst insan anlamı olacaktır yeryüzünün. Yalvarırım sizlere, kardeşlerim, bağlı kalın yeryüzüne ve inanmayın sizlere dünya ötesi umutlardan bahsedenlere. Zehir saçanlardır onlar, bilerek ya da bilmeyerek. Bir zamanlar Tanrı'ya karşı işlenen günah günahların en büyüğüydü. Ama Tanrı öldü, onunla birlikte öldüler o günahı işleyenler de. Yeryüzüne karşı işlenen günahtır şimdi en korkuncu ve sırrına erilmezin cevherini yeryüzünün anlamından daha üstün tutmak. Bir zamanlar ruh hor bakardı bedene. Bu hor bakışta en yüksek şeydi o zamanlar. İsterdi ki ruh beden cılız, iğrenç ve ölecek halde olsun açlıktan. Böyle umardı ruh bedenden ve yeryüzünden kurtulmayı. Nietzsche böyle buyurdu Zerdüşt, sayfa 26-27. Zerdüşt'ün konuşma yaptığı pazar yerinde bir ip cambazı da bulunmaktadır. Konuşmasını şöyle sürdürür. İnsan hayvanla üst insan arasına gerilmiş bir iptir. Uçurum üstünde bir ip. Tehlikeli bir geçiş, tehlikeli bir yolculuk, tehlikeli bir geri bakış, tehlikeli bir ürperiş ve duraklayış. İnsanda büyük olan bir köprü olmasıdır onun. Yoksa bir amaç değil. Sevilebilecek olan insanda bir karşıya geçiş ve batış olmasıdır onun. Ben batışın dışında yaşamasını bilmeyenleri severim. Çünkü bunlardır karşıya geçenler. Ben bilmek için yaşayanı ve bir gün üst insan yaşasın diye bilmek isteyeni severim. Böyle ister o kendi batışını. Ben erdemini seveni severim. Çünkü erdem batma iradesidir ve bir özlem okudur. Ben kendisi için bir nebze ruh ayırmayanı fakat bütünüyle erdemin ruhu olmak isteyeni severim. Böyle yürür o ruh olarak köprünün üstünde. Ben erdeminden kendine eğilim ve kader yapanı severim. Böylece o erdemi uğruna daha yaşamak ister ya da hiç yaşamak istemez. Nietzsche, AGY sayfa 28-29. Ancak seslendiği insanlar Zerdüşt'ü anlamazlar. Anlamıyorlar beni. Bu kulaklara göre ağız değilim ben. İnsanlar kültür adını verdikleri şeyden dolayı gurur duymaktadırlar. Kültür diyorlar. Oymuş kendilerini ayırt eden keçi sürülerinden. Bu yüzden hoşlanmazlar kendileri için hor görme sözünün kullanılmasından. Bu nedenle Zerdüşt bu insanların gururlarına seslenmeyi dener. O halde ben de kendilerine en hor görülmeye layık bir şeyden söz edeceğim. Bu son insandır. Zerdüşt halka şunları söyler son insanla ilgili olarak. İnsanın kendine gaye edinme zamanı erişti. İnsanın en yüksek umudunun tohumunu ekme zamanı erişti. Henüz toprağı bu iş için yeterince zengin. Ama günün birinde bu toprak fakirleşip kısırlaşacak ve hiç ulu ağaç yetişmeyecek artık ondan. Yazık. İnsanın arzu okunu insan ötesine atamayacağı ve yay kirişinin vınlamayacağı, unutacağı zaman geliyor. Diyorum ben sizlere, hala kargaşa olmalı ki bir insanın içinde rakseden bir yıldız getirebilsin dünyaya. Diyorum sizlere ben, kargaşa var hala sizin içinizde. Yazık, insanın bir daha artık dünyaya yıldızlar getiremeyeceği zaman geliyor. Yazık, insanların en hor görülmeye layık olanının, kendini artık hor görmeyenin zamanı geliyor. Bakın işte, son insanı gösteriyorum sizlere. Aşk nedir? Yaratma ne? Hasret nedir? Bir yıldız ne? Böyle sorar son insan ve göz kırpar. Yeryüzü o zaman küçülmüş olacak ve üstünde her şeyi küçükleştiren son insan sıçrayacaktır. Toprak piresi gibi soyu kurutulamaz onun. Son insan en son yaşayandır. Nietzsche, AGY sayfa 30-31. İnzivadan dönüp insanlar arasına karışan ama onların kendi öğretisini anlamamaları nedeniyle yeniden yalnızlığa çekilmeye karar veren Zerdüşt yine yoldaşlar, arkadaşlar aramakta, istemektedir. Yoldaşlar arar, yaratıcı, cesetler değil, sürüler değil, inançlı kişiler değil, kendi gibi yaratıcılar arar yaratıcı, yeni levhalara yeni kıymetler kazıyanları. Yoldaşlar arar, yaratıcı ve hasat arkadaşları. Çünkü ona göre her şey olgun hasat için. Ama yüz orağı yok onun. Bu yüzden yolar başakları öfkeli öfkeli. Yoldaşlar arar yaratıcı, oraklarını bilemesini bilen yoldaşlar. Yıkıcılar denecek onlara, iyi ile kötüyü hor görenler denecek. Hasatçılar ve şenlik edenler onlar halbuki. Kendi gibi yaratıcılar arıyor Zerdüşt. Hasat arkadaşları ve şenlik arkadaşları arıyor. Sürülerle, çobanlarla, cesetlerle işi ne Zerdüşt'ün? Yaratıcılara, hasatçılara, şenlik edenlere katılacağım ben. Gökkuşağını göstereceğim onlara ve üst insana çıkan merdiveni. Yalnızlara söyleyeceğim türkümü ve yalnızlıkta ikişer kişi yaşayanlara ve her kimde kulak varsa işitilmemiş için mutluluğumla onun yüreğini ağırlaştıracağım. Gayemin yolundayım ben. Ben kendi yolumu izliyorum. Duraklayanların ve geride kalanların üzerinden atlayacağım. Benim ilerleyişim varsın böylece onların batışı olsun. Nietzsche, AGY sayfa 38-39. Zerdüşt insanlar arasına ilk gidişinde pazar yerinde görünmekle yalnızlara özgü bir delilik yaptığını belirtir. Ve herkese söz söyleyeyim derken kimseye söz söyleyememiş oldum. Halbuki yeni sabahla birlikte yeni bir hakikat doğmuştu bana. O zaman öğrenmiştim şöyle demeyi. Bana ne pazar yerinden, yığından, yığın gürültüsünden ve uzun yığın kulaklarından? Zerdüşt yüksek insanların pazar yerlerinden uzaklaşmalarını ister. Ey yüksek insanlar, şunu öğrenin siz benden. Pazar yerinde kimse inanmaz yüksek insanlara. Yine de konuşmak isterseniz orada, keyfiniz bilir. Ama yığın göz kırpar. Eşitiz biz hepimiz. Ey yüksek insanlar diye göz kırpar yığın. Yüksek insan diye bir şey yoktur. Eşitiz biz hepimiz. İnsan insandır, Tanrı önünde. Eşitiz biz hepimiz. Ama buna karşın Zerdüşt artık Tanrı'nın öldüğünü belirtir. Ama bu Tanrı öldü artık. Ey yüksek insanlar, bu Tanrı sizlerin en büyük tehlikenizdi. Ancak o mezara gireli beri dirildiniz sizler yeniden. Ancak şimdi geliyor büyük öğle. Şimdi ancak yüksek insan efendi olacak. Ey yüksek insanlar, şimdi ancak doğum sancıları içindedir insan geleceğinin dağı. Tanrı öldü. Şimdi biz üst insanın yaşamasını istiyoruz. İnsan nasıl korunacak diye sorup endişe duyanlar karşısında Zerdüşt ise ilk ve tek kişi olarak şunu sorar. İnsan nasıl aşılacak? Çünkü Zerdüşt'ün gönlünde olan insan değil, üst insandır. Onun için ilk ve biricik şey budur. Ey kardeşlerim, insanoğlunda sevebileceğim benim, onun bir karşıya geçiş ve bir batış olmasıdır. Bundan ötürü de insanları sevmeye ve onlardan umutlu olmaya eğilimlidir. Nietzsche, AG'ye, sayfa 323-324. Ancak umutsuzluğa düşmenin bile saygı duyulacak bir yanı olduğunu söyler Zerdüşt. Çünkü böylesi insanlar boyun eğmeyi ve küçük kurnazlıkları öğrenmemişlerdir. Oysa bugün küçük insanların efendi olmaları söz konusudur. Onların hepsi bugün boyun eğmeyi, alçak gönüllülüğü, kurnazlığı, çalışkanlığı, özenmeyi ve küçük erdemleri bir sürü abuk sabukluklarını vaaz ederler. Nietzsche, AG'ye, sayfa 325. Bu nedenle Nietzsche'nin temelden sarsmak istediği şey sürünün ahlaki değer yargılarıdır. Sürü ahlakının baş değer olduğu inancıdır. Öyle ki bu ahlaktan ötürü özgürleşmek ve yükselmek isteyen insanların önü kesilmesin. Çünkü insanla ilgili her şeyin bu arada bir insan başarısı olarak dinin ve ahlakında değerlendirilmesi, insan hayatındaki anlamının gösterilmesi ancak ve ancak kendi gözleriyle gören yürekli kişilerin, azların yani yaratıcı insanların, insana amaç koyan kişilerin işidir. Çünkü insanla ilgili şeylerin değerinin ölçüsü ancak ve ancak gerçekliği kendi gözleriyle gören kişilerin gözleridir. Bu ölçünün birimi de bu insanların insana, tek tek kişilere ve geleceğe hedef koyan, geçmişi ve şimdiyi yeniden anlamlandıran ve ileriye götüren etkinliği ve yapıtlarıdır. İ. Kucuradi, AG'ye, sayfa 131. 4. 5. Dilthey. Dilthey, her şeyden Alman tarih okulu içinde yetişmiş büyük bir kültür tarihçisi ve biyografi yazarıdır. Yani o, bilim olarak tarihin sorunlarını bu bilimin içinden gelerek tanımış ve aynı zamanda tarihin Almanya'da gösterdiği güçlü gelişmeyi ve bu bilimin sorunlarını yakından izlemiştir. İşte Dilthey, Alman tarih okulunun tarihçiliğinde somutlaşan tarih bilimi örneğinde, tarihsel toplumsal gerçekliğe yönelecek bir bilimin dayanması gereken temellerin birçoğunu görecek ve bu örnekte bulduğu eksiklikleri gidermek üzere bir tin bilimi kavramını bilgi kuramsal düzlemde temellendirmeye çalışacaktır. D. Özlem, Kültür Bilimleri ve Kültür Felsefesi, sayfa 73.